tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızla sohbetimizi hep yaptığımız gibi az sonra başlayacağız. Ama öncesinde bir kitap armağanımız var. Sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için ben telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray Hocam, Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hacimli bir kitap görüyorum elinizde. Bu haftaki şanslı dinleyicimize tanıtır mısınız hocam, hangi kitap bu hafta?
Bu kitap 1928 yılında hazırlanmış olan Yusuf Akçıraoğlu'nun Türk Yılı 1928 adlı eseridir. Türk Tarih Kurumu yayınları arasından çıkmış olan bu güzel eser, İçeriğini kısaca söyleyecek olursak, Türkiye tarihi ve Türk dünyası tarihini bir arada bulabilecek yegane kitaplardan birisidir. Yani Türkiye'de birkaç eser var bu konularla ilgili. Bunlardan birisi bu elimizdeki kitaptır. Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Hayırlı olsun tarihli dinleyicimize.
Hocam, Yusuf Akçıra dediğimiz zaman da şöyle bir herhalde değil mi, Türk tarihi açısından durmak
evet,
gerek.
Yusuf Akçıra hocanın Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan bir diğer eseri de Üç Tarzı Siyaset, küçük bir el kitabıdır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış yıllarında 1912 yılında Kahire'de yayınlanmış olan bu eseri daha sonra çok önemli bir eser haline geldi. Dönemi temsil eden bir kitaptır aynı zamanda. Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak, Garplılaşmak ya da. Bu eser Braille alfabesiyle de basıldı Türk Tarih Kurumu tarafından bilgilerine sunulur diye bilgilendirme anlamında onu da belirtelim. Türk Tarih Kurumu'nun asli üyesi, kurucu üyelerinden Yusuf Akçura'yı da bu vesileyle rahmetle yad ediyoruz.
Hocam, bazı tarihler birbiriyle örtüşmesi anlamında ilginç durumlar arz ediyor. 1912-13 Balkan Savaşları'nda ağır hezimete uğradığımız tarihler, ama o tarihte çok önemli bir eser veriliyor. 1070-75 arası işte Malazgirt'te büyük bir zafer kazandığımız, o tarihlerde de Divan-ı Lügat-ı Türk yine neşrediliyor, Kaşgarlı yazıyor. Tarihte böyle ilginç durumlar da var Güray Hocam.
Evet, gerçekten de 1072 yılında Divan-ı Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmud'un eseri, Büyük Sözlük tamamlandığında 1071 yılı itibariyle Sultan Alparslan Romen Diyojen'le bir büyük savaş, Malazgirt zaferini kazanıyor ve iki büyük devlet, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasındaki bu savaş gerçekten de tarihin dönüm noktalarından birisini teşkil ediyor. Anadolu'nun fetih olayı böylece başlamış oluyor. Kesin bir şekilde de Anadolu'nun Türkleşmesi ve günümüze kadar gelen Türkiye tarihinde bir milattır Malazgirt zaferi. Evet, bu bakımdan birçok olay eş zamanlı olarak ele alındığında daha iyi anlaşılır. 1070 yılı, 1069 yılı itibariyle bir başka eser Kaşgar'da Yusuf Has Hacip tarafından Kutadgu Bilig adıyla Hakaniye lehçesinde yayınlanır. Ve günümüze kadar gelen bu eserde bir şehzade eğitim kitabıdır, bir nasihatnamedir. Adı Kutadgu Bilig'dir. Bütün dinleyicilerimizin bundan da haberdar olduğunu düşünüyoruz. Evet. Haberdar olması gerekir.
Güray Hocam, yeri gelmişken burada Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan Hocamıza da bir atıfta bulunalım. Bazen der, 50 senede gerçekleşecek olaylar tarih içerisinde bir yılda, bir yılda gerçekleşecek olaylar da 50 yılda gerçekleşebilir. Burada der, böyle bir ilginçlik de vardır bir büyük tarihçi olarak Refik Turan Hocamız. Hocam, sohbetimize başlamadan önce son sorayım, kurumumuzun olsun, tarih dünyamıza ilişkin gelişmeler, eğitim faaliyetleri, seminer faaliyetleri var mı bu sıralar?
Mart ayı içerisinde 3 önemli faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bunları sırasıyla hemen belirtelim. İzmir'de uluslararası bir kitap fuarımız var. 120 akademisyen burada Aynı zamanda sempozyum, panel ve kitap fuarında imza günlerine katılıyorlar. Bu kitap fuarının adı Türk Tarih Kurumu Çakabi Kitap Günleri adıyla düzenleniyor. 9 gün İzmir'de Alsancak'ta Hava Gazı Fabrikası'nda bütün davetliler, katılımcılar, kamuoyu, vatandaşlar katılıp ziyaret edebilecek okul öğrencileri için özellikle
siz de
özel
avantajlar
var. Aynı zamanda da Selçuk'ta bir fuar daha var. 10 günde orada devam edecek. Uluslararası Çakabey Sempozyumu ve paneli düzenleniyor. Burada Selçuk'ta uluslararası bir müze açılacak. Ödemiş'te yine bir faaliyetimiz var. Böylece İzmir'de 3 ayrı yerde birbiri ardınca faaliyetlerimiz var. Bunun dışında yurt dışında ve yurt içinde bir takım faaliyetlere müşterek olarak devam ediyoruz. Evet.
Yeri geldikçe dinleyicilerimize ayrıntılarıyla duyuracağız bütün bu gelişmeleri. Ve değerli dinleyicilerimiz, kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Gürel Kırpık hocamızla ana konumuza, sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Orhan Gazi döneminin ardından 1. Murat tahta çıkar. Hocam, 1. Murat'ın tahta çıktığı sırada şehzadeler arasında tarihimizde çok sıklıkla gördüğümüz gibi taht kavgaları, savaşlar gerçekleşti mi?
Evet, 1. Murat Hüdavendigâr diğer sonraki hükümdarlara göre taht kavgaları fazla görülmeden tahta geçmiş olan bir şehzadedir. Gerçekten anlamlı ve güzel bir hayat sürdüğü anlaşılıyor hayat hikayesinden. Onun yaptığı faaliyetlerden de bunu anlayabiliyoruz. Tarih kaynaklarda onu bu şekilde tasvir ediyorlar. 1362 yılında Bursa'ya gelerek şehzade iken tahta oturdu ve Bursa'da taht merasimi gerçekleşti. Trakya'nın fethinden görevlendirilmişti. Süleyman Paşa'nın fethinden, vefatından sonra, şehit düşmesinden sonra ve daha sonrasında da babasının vefatı üzerine Bursa'ya gelerek tahta cülus etti, oturdu. Ve bir merasimle taht değişimi gerçekleşti. Ancak bu değişim sırasında gerek Bizans Balkanlarda, gerekse Anadolu'da bazı beyler veya Osmanlı Devleti'ne tabiiyetini arz etmiş olan şehirler bir takım isyan faaliyetleri içerisine girdiler. Bizans, Çorlu ve çevresini yeniden Osmanlılardan alınca 1. Murat onların üzerine öncelikle yürüdü. Daha sonra da Anadolu'daki ahiler ve Orta Anadolu'daki şehirleri yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlamak üzere harekete geçerek 1362 yılında böylece iç düzeni sağladı. Ve çevredeki komşularla olan ilişkileri de yine babası döneminde, Orhan Gazi döneminde olduğu gibi belli anlaşmalara bağladı. 1362 yılında Murat Hüdavendigâr'ın tahta geçer geçmez uygulamış olduğu bir reform vardır. Bunu çok önemli bir reform olarak hemen değerlendirmemizde yarar var. Çünkü tahta geçer geçmez yapmış olması onun şehzadeliği döneminde düşündüğü bir yenilik olduğunu da gösteriyor. Osmanlı Devleti artık Balkanlarda çok geniş topraklara hükmeden geniş bir coğrafyanın hakimiydi. Bu hakimiyet sırasında eline geçmekte olan esirleri değerlendirme konusunda pek bir yöntem keşfetmemişti o tarihe kadar. 1362 tarihinde 1. Murat Hüdavendigâr'ın çıkarmış olduğu Pencik Kanunu adıyla bildiğimiz bir fermanla Pencik sistemi başladı. Bu Pencik sistemine göre esirlerden yaşı uygun olanlar 5'te 1 oranında askere alınacaklardı. Böylece bunların hem iaşe-i hayatları yani geçimleri sağlanmış olacak. Diğer taraftan da bir eğitimle Osmanlı Devleti'nin tabiisi, ordu içerisinde görevli üst rütbelere kadar yükselebilecek bir eğitim sistemi kurmayı da planlamış görünüyordu. Hocam, bir asker ocağı ortaya çıkıyordu.
Pencik, pençten mi Farsça, beşten mi geliyor yani?
Penç kelimesi beş demektir Farsça. Beşte bir anlamına geliyor pencikte. Yani beş kişi varsa bir tanesi veya beş oğlu varsa bir ailenin esirse bunun birini esir olarak eğitim amacıyla yaşı uygun olanı vermekle yükümlüdür. Esirlerin içinden seçilerek böylece bir acemi olanlar ocağı kurulması ve bunun daha sonra Yeniçeri, Yeni Asker adıyla adlandırılması yeni bir askeri sınıf tanımlamasıdır aslında. Osmanlı Devleti'nde kapı kolu sistemi diyebileceğiz. Bunu daha sonra bu şekilde tanımlayacağız. Ancak bu tarihler itibariyle ocağın ismi Acemi Oğlanlar Ocağı. Yani savaşmayı henüz yeni öğrenmekte olan, yetişmekte olan bir mektepten bahsediyoruz. Bu bir askeri mekteptir. Yani askeri okul olması ve askeri eğitimler vermesi dolayısıyla aynı zamanda da temel bir eğitim ile çocuk yaşında olan gençlerden oluşması dolayısıyla bunu yeniçeri, yeni asker anlamında kullanılan bir tabir ile tarihler kaydetmiştir ve tasvir etmiştir. Bu şekilde acemi olanların nasıl yetiştirileceğine dair çeşitli dönemlerde değişiklikler de oldu. Yani yeniçeri ocağı içinde de yenilikler olmuştur sonradan ama esas temel böylece başlamıştır. Yani Pencik Kanunu'yla Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.
Hocam ancak, daha önce yoktu. Türk tarihinde bir sonlarda avarlar hiçbirinde.
Böyle bir ocak sistemi Türklerde aslında Pencik adıyla değil de Yeniçeri adıyla değil başka şekillerde Türklerden devşirme şeklinde diyebileceğimiz çok sınırlı bir oranda görebiliriz. Yani Memlük sistemi ile Yeniçeri sistemini karşılaştıracak olursak Memlük askeri Selçuklularda bulunmaktadır. Ve bunun adı Memlük değildir, Gulam'dır aslında. Memluklular devletinin çıkışı da bir Memlük sisteminden gelmiştir. Eyyubiler, Selçuklu devletinin devamı bir devletti ve Gulam sisteminin Arap ülkelerine doğru kaydıkça yani bugünkü Arap Yarımadası ve Suriye diyebildiğimiz coğrafyanın daha güneyinde Mısır'da kurulmuş olan Suriye ve Mısır Eyyubileri Devleti'nin sistemi içerisinde bir Memlük askeri sistemi vardır. Bu aynı zamanda Selçuklularda da görülen bir sistemdi. Anadolu'daki beyliklerde de görülen bir sistemdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti 1. Murat Hüdavendigâr zamanına kadar bu sistemden haberdar. Yani bir gulam sistemini uyguluyor, biliyor ve aynı zamanda da sarayın muhafazasından sorumlu çekirdekten yetişme bir askeri sınıf bulundurmak zorunda beyler ve sultanlar. Anadolu'nun her yerinde görülen bir şey bu. Büyüklü küçüklü ordulara sahip olan Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Saruhanoğulları, Hamidoğulları gibi beyliklerde de biz saraylar ve bunun içerisinde kapı kulu sisteminin benzeri bir sistem yani Yeniçeri Ocağı'nın bir benzerini Gulam sistemi adıyla görüyoruz. Gulaman-ı Saray adıyla bilinen Selçuklu ordusundaki daimi askeri sınıf aslında ordunun ana çekirdeğini ve savaşlarda merkezi kadrosunu oluşturur. Onun dışındakiler yan kolları oluşturur. Devamlı bir ordu olarak oluşturulan bu ordu Selçuklularda da beyliklerde de görülmekteydi ve Osmanlı Devleti bir Selçuklu devamı beylik olduğu için Yeniçeri Ocağı'nı bu devamlılığın bir tezahürü, bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Yani hocam, bir kopma, tarihten kopma olarak değil de bir devamlılık ve yenileşme olarak telakki etmek daha doğru olacaktır.
Hocam Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde, bizim tarihimizde 450-500 yıl boyunca çok önemli işler becermiş, işler yapmış bir kurumu oluşturuyor 1. Murat Hüdavendigâr ve ardından da işte dediğim gibi 450-500 sene sonra da
olayın
kışlaları topçu ateşiyle yakılıyor.
Şimdi. Askeri teşkilat devlet teşkilatı içerisinde çok önemli bir koldur, önemli bir temeldir. Osmanlı'nın gazi geleneğine sahip bir devlet olarak kurulduğunu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla temelinde askeri bir ocak, kılıç ehlinin önde gittiği bir devlet teşkilatı yer alıyordu. Osmanlı Devleti'nde gaza anlayışı da bunun temelinde yer alıyordu. Bu eski Türklerde de görülen alplik geleneğinin bir devamıdır. Aslında Osmanlı Devleti'ndeki 1362 yılında 1. Murat Hüdavendigâr'ın tahta geçer geçmez yapmış olduğu bu Yeniçeri Ocağı yeniliği 1826 yılında 2. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasına kadar devam eden bir geleneği gösteriyor, yeniliği gösteriyor. Yeniçeri Ocağı bu süreç içerisinde hayatı boyunca, yani 1362-1826 yılları arasında 17. yüzyılda, 16. yüzyılda farklı farklı dönemlerde ve değişikliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Yeniçeri Ocağı'nın içinde başka başka ocaklar çıkmıştır ve bu ocakların her birinin ismi de yeni adlarla tanımlanacaktır. İşte bunlar arasında Topçu Ocağı vardır, Cambazhane vardır, Acemi Oğlanlar Ocağı dediğimiz sınıf apayrı bir sınıf olmuştur. Bunun gibi onlarca alt birim ortaya çıkacaktır ve mektebin kolları ortaya çıkacaktır. Böylece biz Yeniçeri Ocağı'nı tek bir okul olarak değil de farklı dallardaki askeri sınıflar olarak, yani piyadesi ayrı olan, süvarisi ayrı olan, işte lağımcısı, lağımhane, lağım ocağı, lağımcılar ocağı diye bilinen bir lojistik ve aynı zamanda da teknik, mühendislik tarafı da olan ocak sınıfları da ortaya çıkacaktır. Böylece biz Yeniçeri Ocağı'nı Osmanlı askeri teşkilatında merkezi bir rolde görmekteyiz. Ancak fetih ehli ya da akıncılar kolu dediğimiz bir başka kol vardır ki bunlar timarlı sipahiler dediğimiz Türkmen sınıfına dayalı ve göçebe Türkmenlerden ağırlıklı olarak ortaya çıkan, toprak sistemine bağlı olarak beslenen ve maaşlanan bir sınıf vardır. Bunlara da timarlı sipahiler diyoruz. Bu timarlı sipahi sistemi ise büyük oranda Selçuklu Devleti'nde görülen ikta sisteminin devamıdır. İkta sisteminde de Türkmen askerlerine, beylerine verilen bir arazi söz konusudur ve o arazinin karşılığında Türkmen beyleri timarlı sipahi gibi ikta askeri, ikta sipahisi beslemek zorundadırlar ve savaş anında bu sipahi hazır bir şekilde orduya katılır. Seferin gideceği istikamete doğru yönlenir ve nerede katılacağı da bildirilmiştir kendisine. Sefer doğuya, batıya veya farklı bir yere gidecekse kendisine kavşak noktası belirtilmiştir. İlgili toprak sahibi bey emrindeki askerlerle beraber kendisine bildirilen kavşak noktasına ya da menzile gelerek orduya sefer sırasında katılır ve ordu böylece yol boyunca çoğalarak devam eder.
Evet. Hocam bir ara vereceğiz ama ben buradan değerli dinleyicilerimize şunu belki söylemem gerekiyordur. Yeniçeri Ocağı çok önemli bir ocak tarihimizde ve bunun geçirdiği evreleri program dizimizde bizden dinlemeye devam etsinler. Yeri geldikçe Güray Hocamız sanıyorum bu ocağın nasıl bir yozlaşma içerisine girdiğini tarih içerisinde vurgulayacaktır.
Evet, tabii ki ocağın diğer kurumlarda da olduğu gibi bozulduğu dönemler görülecektir.
Biz de bunları anlatacağız.
Islahatlar olmaya çalışacaktır ama evet.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra tekrar birlikte olacağız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam Balkanlara geçtik. Edirne fethedilmişti. Rumeli'ye doğru gidiyoruz ama Batı Roma yıkılalı da çok seneler geçmişti üzerinden. Kim vardı hocam biz Rumeli'ye 1. Murat Hüdavendigâr zamanında girişimizde?
Edirne'nin,
ve buradaki fethilerimiz.
Edirne'nin fethiyle 1. Murat Hüdavendigâr'ın tahta geçişi arasında bir eş zamanlılık söz konusu. Tabii ki Edirne'yi baştan bu yana fethetmeyi planlayan bir Orhan Gazi var. Rahmetli olduktan sonra bu iş, bu bölgenin fethiyle daha önce de şehzadeliği döneminde görevlendirilmiş olan 1. Murat Hüdavendigâr'a düşmüştür. Edirne fethedildikten sonra Murat Hüdavendigâr buranın baş şehir, başkent olarak seçilmesi için bir merkez karargah olarak, yani askeri üs aynı zamanda olarak tamiri ve yapılması için emir vermiştir. Böylece başkent oluncaya kadar yer yer kendisinin Edirne'de bulunmadığını, başka şehirleri de üs olarak kullandığını görüyoruz. Mesela Dimetoka bunlardan birisidir. 1. Murat Hüdavendigâr bölgeleri kendi beyleri arasında, komutanları arasında pay etmiştir. Yani sefer ve akın bölgeleri belirlemiştir. Çandarlı Kara Halil Paşa'yı kendisi Hayrettin Paşa sıfatını vermek suretiyle vezir rütbesiyle tayin etmiştir. Bu aslında Osmanlı Devleti'nde ilk defa vezaret sıfatının ve makamının oluşturulması olayıdır. Böylece biz 1364 yılını anlamlı bir başka yıl olarak görebiliriz. Hükümet teşkilatının tesisi ve divan teşkilatının ortaya çıkışına doğru giden yol vezirlik müessesesinden geçer. Vezirlik devletin büyüklüğünü de temsil eder. Artık Osmanlı Devleti Balkanlarda da büyümüş bir devlettir. Lüleburgaz, İpsala, Keşan, Malkara ve hatta Filibe'ye kadar olan bölgelerin 1. Murat Hüdavendigâr tarafından fethi üzerine Bizans İmparatoru papalığa elçi göndermek suretiyle papadan yardım istemiştir. Ve Haçlı Seferi düzenlenmesi konusunda Sırplar da aynı kanaatte oldukları için Osmanlı Devleti'ne karşı Balkanlarda bir kutsal ittifak gerçekleştirdiler. Bu kutsal ittifak papalığın çağrısıyla gerçekleşti. 1364 yılında Balkanlardan ilerleyen Birleşik Haçlı Ordusu üzerinde bu haberleri alan 1. Murat Hüdavendigâr bunların üzerine karşı büyük bir hazırlık yapmak suretiyle, geri çekilmek suretiyle, hatta Edirne'nin de batısındaki kuvvetleri geri çekmek suretiyle Meriç Nehri'nin doğu kanadında bir savunma hattı oluşturdu. Bu savunma hattının karşısında Meriç Nehri'nin batısında ise Haçlı ordusu konakladı. Sırp sındığı diye bilinen mevkiye gelindiğinde büyük bir savaş nehrin her iki yakasından da karşılıklı hücumlar ile gerçekleşmeye başladı. Ve bu Haçlı Savaşı'nda 1. Murat Hüdavendigâr bütün beyleriyle birlikte gerçekten de o dönemin çok hayati bir başarısını elde ettiler. Bunun üzerine imparator barış istemek zorunda kaldı, Bizans imparatoru da. Hocam, ve yapılanlardan dolayı özür diledi. Sırp sındığı zaferi 1364 yılında 1. Murat Hüdavendigâr'ın kazanmış olduğu ilk Haçlı zaferidir. Bunu da ayrıca belirtmemizde yarar var. Daha hocam, sonradan da bu bölgede şimdi başka savaşlar oldu. Yani onlar ayrı konular.
Hocam, Sırp sındığı dedik durduk. Benim şurada şimdi size sormam gerekiyor. Haçlı seferleri bitti mi Güreş?
Haçlı seferlerinin bitip bitmediğini bütün dünya alem gözlüyor. Görevli olarak bir şekilde, yani Amerika Başkanı'nın 2001 yılında İkiz Kulelere yapılan saldırılardan sonra yapmış olduğu cümlede bir Haçlı seferleri ilan ediyoruz cümlesi geçmişti. Bu bir hata değilse tabii ki bu ne yazık ki üzülecek bir durumdur. Çünkü Haçlı seferleri dönemi insanlığın istediği bir yaşanması dönem değildir. Çok kara leke diye anılacak tarihte büyük zulümlerin ve aynı zamanda nasıl diyelim, ortaçağ Avrupa'sının karanlığının, skolastik düşüncenin hakim olduğu dönemin bir olayıdır. Ve o dönemin tekrar gelmesi ne Avrupa'da, ne Doğu'da, ne Batı'da kimsenin istediği bir şey değildir. Şüphesiz ki Haçlı seferleri şekil değiştirerek, kılık değiştirerek devam ediyor mu sorusu çok önemli, anlamlı bir soru. Baktığımız zaman bunun emareleri vardır. Haçlı seferleri adıyla olmasa da başka isimler altında olan olaylar maalesef Haçlı seferlerinden çok da farklı sonuçlar getirmiyor. Yani insanların, masum insanların ölmesi, hukukun hiçe sayılması, uluslararası olarak tanımlanan ortak anlaşmaların ihlali, insan haklarının ihlali gibi konular bugün de Haçlı seferlerini aratacak kadar benzemektedir. Bu yönleriyle baktığımızda Haçlılar da zaten biz Haçlı seferi yapıyoruz diye yapmıyorlardı. Tarihçiler bu ismi koymuştur Haçlı seferlerine. Bu şekilde baktığımız zaman değişen bir şey yok. Arada bir de Haçlı seferi yapıyoruz diye böyle devlet başkanları çıkıp ortaya konuşunca olay örtüşüyor kendiliğinden. Yani biz yok desek de var olan bir
gerçek
şey.
Gerçek ortada
yani
hocam.
Gerçek ortada maalesef doğru bir şey de değil.
İttifak olur, şu olur, bu olur. Evet hocam, ama zihniyet aynı.
Tabii tarih tekerrür etmez, umarız ki etmiyordur. Ama maalesef yaşanan şeyler, bugün Afrin'de yaşanan olaylarda karşı cephede gördüğümüz tablo Haçlı seferlerindeki ittifaklara çok benzemektedir. bu yönüyle baktığımız zaman üzülecek bir tablodur.
Adını, i̇nsanlık adına hocam.
Yani adını evet. başka koymuş olabilirler ama insanlık adına doğru bir şey değildir. Haçlı Seferi adı altında da olsa, başka şekilde de olsa yapılan şeyler insanlığın hayrına ve geleceğine yaramamaktadır. Bunu görüyoruz.
Güray evet. Hocam bir sorum daha var. Neden tarihin bütün bilimlerin anası olduğu az önceki sizin vurgularınızdan ortaya çıkıyor. Biz Rumeli'deki fetihlerimizi konuşurken şu anda Afrin'e geldik hocam. Tarih böyle bir şey olsa gerek.
Tabii tarih birbiriyle alakalı pek çok olayla iç içe örülmüştür ve günümüze kadar gelir. Günümüzdeki olaylar da tarihin örgüsü içerisinde bağımsız olaylar değildir. Tarihteki olaylar günümüzü tetikler ve oluşturur, zemin oluşturur, sebep oluşturur. Ve Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir kişi İkinci Dünya Savaşı'nı anlatırken Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları içerisinde İkinci Dünya Savaşı'nı da saymak zorundadır. Yani bir savaşın sonucu diğerinin sebebi olmaktadır. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları da günümüzdeki olayların sebepleri olmaktadır. Böylece biz Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan bir takım sebepler dizisi içerisinde örneğin Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında yapmış olduğu Birinci Dünya Savaşı sırasında karşılaşmış olduğu olaylar sırasında bir tehcir hadisesi vardır. Osmanlı Devleti kendi ülkesi içerisindeki vatandaşlarından bir kısmını yapmış oldukları faaliyetler ve terör ve isyan hareketleri evet. neticesinde bir kanun çıkararak kendi ülkesinin bir başka şehrine veya vilayetine yerleştirmiştir.
Kendi İskan vatandaşını etmiştir. Hocam.
Kendi vatandaşını evet. kendi ülkesinin sınırlar içerisinde bir başka vilayete yerleştirmiştir kanun çıkarmak suretiyle. Bu sırada da gerekli tedbirleri almış, sağlık vesaire her türlü ihtiyaçlarını giderecek bir düzen ile devlet kontrolü altında bunu yapmıştır. Şüphesiz bugün gerçekleşen Suriye'nin içerisinde ve hatta etrafında gerçekleşen bir takım olaylar içerisinde tehcirle gitmiş olan insanların o bölgelerde yoğun olarak bulunduğu şehirlerde olması dikkat çekicidir. Yani tehcir olmasaydı bunlar Türkiye'nin içerisinde bunları yapacakmış gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Demek ki Osmanlı Devleti politikacıları ileride de bunların benzeri işler yapabileceğini görmüşler ve bundan dolayı da biraz daha farklı bir bölgeye iskan ederek o bölgedeki insanlarla birlikte o süreci tedavi edici bir iskan politikasıyla yürütmeye çalışmışlardır. Ancak gördüğümüz odur ki günümüzdeki tehcirle iskan edilen bölgelerde olan olaylar tarihten bağımsız mıdır? Yani bunu iyi değerlendirdiğimizde işte Lübnan'dan Deir-i Zor'a kadar uzanan halkada iskanla yerleştirilen bölgelerde daha çok bu terör olaylarının olduğu gözlemlenmektedir. Tarih her zaman için bu yönüyle detaylı bilindiğinde dehşet verici şekilde tekrar etmektedir aslında. Bu tekrarı her defasında bizzat aynı yerde, aynı coğrafyada olur şekilde göremiyoruz. Çünkü aynı insanlar farklı yerde yaşadığı için o gittikleri bölgede sorun olmaya başlıyorlar. Osmanlı Devleti'nin kendi sınırları içerisinde olan bir takım hadiselerle ilgili ne yazık ki bilimsel kararlar verilmemesi de üzücüdür. Çünkü tarihin bir konusu olan konuda siyasi ve diplomatik kararlar verilemez. Belgelere, bilgilere, gerçek belgelere dayalı kararlar verilmelidir. Tarih, bilim adamları bir araya gelerek bu konuları tartışmalı, görüşmeli, belgeleri açıklamalı ve ortaya koymalıdır. Bizdeki belgeler o kadar güçlüdür ki
açık zaten hocam.
Ve ikna edicidir ki bundan dolayı bizim komisyon belli olmuştur ama onların komisyonu belli olmamıştır. Olamaz da.
Hocam onların
çünkü,
kendi o dönemdeki
çünkü, bütünüyle kaç? Mesela şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti öyle büyük bir medeniyet mirası bırakmıştır ki Türkiye'nin sınırları dışarısındaki medeniyet mirasını Osmanlı Devleti talep etse Türkiye'den daha büyük bir Türkiye yapar. Çünkü o kadar büyük bir mirasa el koymuştur İhtilaf Devletleri, işgalci güçler Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ve Osmanlı Devleti uluslararası hukuktan doğan bu hakkını Türkiye mirasçısı olarak talep ediyor olsa, diplomasi olarak talep ettiği takdirde Türkiye'den şu veya bu şekilde diplomatik kanallarla, mahkeme kanallarıyla vesaire talep edilen şeylerin karşılığında bu verilecek midir? Bunun davasını gütmek gerekiyor ve bilmek gerekiyor. Gerçekten de Balkanlarda, Orta Doğu'da hatta Karadeniz'in kuzeyinde, güneyinde ve adalarda, Akdeniz'de, Akdeniz'in Doğu Akdeniz bölümünde Osmanlı Devleti'nin çok ciddi miras ve hukuk anlamında vakıf hukuk payı bulunmaktadır. İnsani hak ve hukuku da bulunmaktadır. Bu anlamda baktığımız zaman insan potansiyeli açısından da plebisit yapılmadan bu bölgeler Osmanlı Devleti'nden koparılmıştır. Yani bir halk oylamasına başvurulmuş olsaydı bu bölgelerin zaten Osmanlı Devleti'ni tercih ettiği o zamanki Osmanlı seçimlerinde meşrutiyet meclisinde temsilcileri olan milletvekilleri olan insanlardı bunlar. Ve Osmanlı'ya her açıdan bağlılıkları, merbutiyetleri söz konusuydu.
Hocam şimdi burada şu sonucu belki çıkarabiliriz sizin tüm bu çizdiğiniz çerçeveden, yaklaşımınızdan. Milletimizin, bizlerin neden çok yüksek düzeyde bir tarih şuuruna, tarih bilincine, milli bir bilince sahip olmamız gerektiği söylediklerinizin özünü oluşturuyor sanıyorum Güray Hocam.
Evet, tarih bugündür ve gelecektir aynı zamanda. Bu Yahya Kemal'in ifadesiyle kökü mazide olan atiyim diyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tarihçisi olan Dursun Bey, Tarihi Ebu'l-Feth adlı eserinde, yani Fatih'in Tarihi adlı kitapta der ki, kökleri, köklerde ne varsa dallarda da o olur. Yani bir ağacın meyve ağacı olduğunu düşünelim. Köklerine zehir zerk ederseniz, atarsanız o ağaç kurur ve meyve veremez. Veya ve meyve veriyorsa da o hastalıklı bir meyve olur. Ve siz onu yerseniz siz de zehirlenirsiniz. Dolayısıyla tarih öyle bir şey ki bugünün hastalıkları aslında geçmişte zerk edilmiş, ekilmiş olan tohumlardan oluşmuştur. Ve tedavisi de bugün yapılmazsa gelecekte de mümkün olamayacaktır ve büyüyerek gidecektir. Tarih böyle bir şey. Gerçekten de günümüzdeki meseleleri anlayabilmek, geleceğe yürüyebilmek için tarihin idrakında olmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde konuları okumak, takip etmek, güncel olayları tarihten bilgiane şekilde değil de tarihle iç içe bir olay bütünü olarak stratejik akıllarla çok akılcı bir şekilde hesap edip görmemiz gerekiyor. Çünkü tarih aynı zamanda bilimdir ve akıl işidir. Bunu da belirtmek lazım.
Hocam çocuklarımızın eğitiminde, tarih eğitimi anlamında üzerimize düşenlerini yerine getirmek zorundayız. Yalnızca devletten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, okullarımızdan beklenilebilecek bir konu değil bu.
Tabii.
Bizlere de çok görev düşüyor.
Yani ailelere, insanlarımıza çok genel anlamda da yaygın eğitim yapacak şekilde bütün insanlarımıza sorumluluk düşüyor. Anne babalara ve çevredeki her türlü kesime. Yani bu bir esnaf da olabilir, bir vatandaş olarak insani sorumluluğumuz var. Gençlere ve nesillere tarihi öğretme ve tavsiye etme anlamında. Biz kurum olarak buna dönük çalışmaları yapıyoruz. Okullarımıza kitaplar gönderiyoruz. Çeşitli seriler halinde kitapları tavsiye etmeye devam ediyoruz. Tabii çeşitli bağımsız yayın organları da bu çerçevede yayın yaparak destek olmuş oluyorlar. Ama mesela bazı şeyleri bu vesileyle ben hemen tavsiye edeyim.
Buyurun hocam.
Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanmış olan çocuklara uygun serilerden hediyeler gönderiyoruz yer yer. Çıkarılmış olan serileri takip edebilirler. Bu yılda çıkacak 10 kitap. Bir de genel anlamda yayınlanmış olan, yurt dışı Türkler aracılığıyla da yayınlanmış olan Nasreddin Hoca kitaplarından başlayabilir temel seviyedeki çocuklar. Başka bir şey de. Battalname, Danışmetname gibi kitaplar, Şehzade kitapları, Nasihatname kitapları, tarihin içerisinde bulunduğu, aynı zamanda talim ve terbiye ile evet, birlikte verilen kitaplardır. Hem içinde tarih var hem terbiye var.
Yani, yeter ki bilincinde evet. Olalım. Güray Hocam, Rumeli fetihlerimizden başladık ama işte tarih böyle bir şey. Geldik ta bugüne. Hocam kitap kazanan dinleyicimizi duyuralım. Son bir 30 saniyemiz kaldı.
Tabii.
Ankara'dan Tamer Atacanlı. Bugün bizden kitap kazanan dinleyicimiz, çok hacimli bir kitap. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan. Türk Yılı 1928 Akçuraoğlu Yusuf'a ait bir kitap. Haftaya hocam Rumeli'deki fetihlerimizden devam edelim. Tabii söz bizi başka yerlere götürmez.
Evet, Tamer'e hayırlı olsun diyoruz kitabı için.
Tamer Atacanlı güle güle okusun. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sağ olun, sizler de var olun.
Değerli dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden önümüzdeki hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tarihimizi sizlerle birlikte yaşamaya, anlatmaya, anlamaya devam edeceğiz.
Türk tarihinin izinde.